Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, Türklerin İslamiyet'e geçişi hem Türk tarihi hem İslam tarihi ve hem dünya tarihi için çok önemli bir olgu. Bunu konuşacağız hocamızla. Fakat öncesinde biliyorsunuz bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor. Hem sorularınız, yorumlarınız hem de kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz de trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu hafta hangi kitabı armağan ediyoruz?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından Osmanlı Beyliği mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği adlı yeni bir eserimizi hediye ediyoruz. Gerçekten de çok güzel bir baskı. 2014 yılı yayınlarımız arasından hediye ediyoruz. Bilimsel değeri yüksek olan kitaplarımızdan birisi. Talihli dinleyicimize hayırlı olsun diyorum.
Şimdiden evet hocam, Osmanlı Beyliği mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği adlı Türk Tarih Kurumumuzun yayınlarından çıkan bu kitabı armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421.
Bu kitabın adından hareketle bir şey de söyleyelim hemen. Osmanlı Devleti bir öncesi siyasi devlet varlığının devamıdır. Nitekim mimari açıdan da Anadolu Selçuklu geleneğinin Osmanlı'da devamını gösteren bir eser bu da. Gerçekten de önemli bir eser. Tarihli dinleyicimizi gerçekten de burada önemli bir eseri hak etmiş olarak görmüş olacağız.
Ki o döneme ilişkin biz de hocam önümüzdeki programlarımızda ayrıntılarıyla değineceğiz. Evet. O dönemi Güray hocamız bizlere aktaracak, anlatacak. Başlıyoruz Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam İslam tarihini aktardık dinleyicilerimize çünkü biz İslamiyet'e geçtik ve bu bizi ilgilendiriyordu. İslam tarihi içerisindeki asr-ı saadetten sonra yaşanan ayrışmaları anlattınız. Bunların ayrıntılarını verdiniz ve Emevilerden sonra iktidara gelen Abbasiler dönemindeyiz. Bu dönemde Türkler herhalde hocam bayağı önemli görevler üstlendiler.
İslam tarihi ve dünya tarihi açısından da Türk tarihi açısından da çok önemli bir dönemi konuşuyoruz. Aslında 9. 10. yüzyıl Roma tarihinin duraklama ve iç kargaşayla meşgul olduğu bir dönem iken İslam tarihi ve Türk tarihi açısından parlak bir yüzyıl olarak dikkatimizi çeker. Dünyanın diğer yarısında yani Roma ve Avrupa yarısında gerçekten de Orta Çağ'ın bir iç karmaşası, karanlık diyebileceğimiz her açıdan doğudaki gelişmelere göre Türk tarihinin gelişmelerine, İslam tarihinin gelişmelerine ve medeniyet algısına ve seviyesine göre daha geride kalma diyebileceğimiz bir takım gelişmeleri görüyoruz. Roma 9. yüzyılda ikonoklazm diye bir iç savaş içerisindeydi. İkonoklazm, fetişizm hareketinin Roma'daki ikon tapıcılığının yasaklanmasıyla ilgili 3. Leon zamanında başlayan bir hareketti ve Roma'da bir iç savaş olarak dikkati çeker. 9. yüzyılda Türklerin İslamiyet'e girişinde çok büyük bir hızlanma oldu. 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Abbasilerin iktidara gelişiyle birlikte özellikle İran, Horasan, Mavera-ün-Nehir, Türkistan sahasında İslam fatihleriyle Türkler arasındaki ilişkiler daha barışçı ve daha çok birbiriyle iç içe girmiş bir hal almıştı. Bunun neticesinde de Abbasi Devleti'nin de kendi iç politikasını Türklerle müşterek bir şekilde kurgulaması, sarayda ve önemli görevlerde Türklerin görev almaya başlaması Abbasiler zamanında gerçekten de Abbasiler döneminin Türklerin çoğunluğunun İslamiyet'e girdiği bir dönem olarak algılanmasına, bilinmesine de neden olmuştur. Ondan önceki dönemdeki birkaç olaya da atıf yapmamızda yarar var. İslam tarihinde Hazreti Ömer'den itibaren yani ikinci halife Hazreti Ömer, Irak fethedilmiş ve Türklerle komşu bir noktaya İran'ın fethiyle birlikte bizzat gelinmişti Hazreti Osman zamanında. Irak fethi olayı İslam tarihinde İslam fetih politikasıyla ilgili geniş coğrafyaların nasıl fethedildiğine dair önemli bir gelişmeydi Hazreti Ömer zamanında. Hazreti Osman zamanında ise İran gibi çok geniş bir coğrafyanın fethi tamamlandı. Mısır da Hazreti Ömer zamanında geniş bir coğrafya olarak İslam tarihindeki fetih uygulamalarının ilk örnekleri olması hasebiyle geniş coğrafyaların fethi nasıl olmuştur sorusuna bir örneklik teşkil eden geniş coğrafyalar ya da kültürler dairesi olarak telakki edilmelidir. İşte Türkistan'ın Maveraünnehir bölgesinin doğusunda kalan bir coğrafya olarak Maveraünnehir'in içinde bulunan topluluklar arasında Türkleri geniş bir topluluk olarak bu tarihlerde de görüyoruz.
Yani, hocam Maveraünnehir'in neresi olduğunu da.
Maveraünnehir tabii dinleyicilerimiz açısından coğrafyanın bugünkü anlamıyla tanımlanması, yerinin bildirilmesi anlamında önemli. Bugünkü İran sınırlarında Doğu İran bölgesinde Horasan başta olmak üzere Seyhun-Ceyhun nehirleri arasına tarihteki isimleriyle Sırıderya ve Amüderya nehirlerinin arasında kalan coğrafyaya iki nehir arası anlamında Maveraünnehir iki nehrin arası denilmektedir ki tarih kaynaklarında bu coğrafya adlandırması olarak geçen bir kavramdır. Maveraünnehir coğrafyasının dışında da kalan coğrafyada Türkler özellikle doğu bölümünde Türkistan sahasında ki Türkistan neresidir sorusunu da burada o tarih için şöyle tanımlayabiliriz. Orta Asya'da bugünkü Çin'in kuzey bölgesinden yani Doğu Türkistan dediğimiz bölgede Tarım Havzası'ndan, Tanrı Dağları'ndan başlayarak Altay Dağları'na, kuzeyde bugünkü Kazan bölgesine, doğuda Tanrı Dağları'ndan kuzeyde Kazan bölgesine, Sibirya'ya, yine batıda da Karadeniz kıyılarına kadar uzanan sahada Türkler yaşamaktaydılar. İşte bunların farklı topluluk adlarıyla yaşadığını o dönemki İslam coğrafyacılarından, kaynaklarından, İslam tarih kaynaklarından öğreniyoruz. Bu tür toplulukları içerisinde Türgişler, Karluklar, Yağma Çiğil boyları, Göktürk Oğuzları yani 10 Oğuzlar, 9 Oğuzlar gibi topluluklar, Bulgarlar, Hazarlar, Sibirler gibi toplulukların
Kumanlar, Kıpçaklar hocam
yaşadığını biliyoruz. Çok kalabalık olan topluluklar bunlar aynı zamanda ki bunlardan bazılarının hükümdarlarının da bizzat İslamiyet'e girmeye başlamaları da yine 8. yüzyılın ikinci yarısı ve 9. yüzyılda gerçekleşmiştir. Emeviler zamanında, evet, Emeviler zamanındaki Asya politikası İslam devletinin o zamanki temsilcisi olan Halife-i Ümeyye ya da Beni Ümeyye yani Emevi devletinin başında bulunan hükümdarın bu bölgeye Türklerle komşu olan bölgeye atamış olduğu valilerin politikalarında yer yer değişmeler de görüyoruz. Yani Emevi Devleti'nin politikalarında Türk coğrafyasıyla ilgili o tarihlerde Türkistan ile olan ilişkilerde yer yer hassasiyet politikasının güdüldüğünü de görüyoruz. Yani her zaman sertlik, şiddet, savaş şeklinde değil de farklı hükümdarlar zamanında farklı politikaların uygulanmaya çalışıldığını da bilmekteyiz. Örneğin Ömer bin Abdülaziz'den önce ve sonraki dönemlerde mevali politikasında değişmeler görüyoruz.
Ne gibi değişmeler var mevali hocam? Politikası, bir de mevali kavramını
mevali
da.
Mevali kavramını da hemen açıklayalım.
Evet hocam.
İslamiyet'e giren topluluklar hangi kültürden veya kavimden olursa olsunlar İslamiyet'e girdikten sonra İslam hükümdarına tabi olup Müslüman olduktan sonra gayrimüslim hukukuna göre değil İslam hukukuna göre vergilerini verirler, sorumluluklarını ve yaşayışlarını bu çerçevede mali anlamda, hukuki anlamda düzenlerler. Ancak İslamiyet'e girmelerine rağmen hukuku değiştirilmemeye başlayan, değiştirilmeyen topluluklar da bu dönemde görülmeye başladı. İşte bu devlet politikasıyla ilgiliydi. O dönemki Emevi Devleti'nin politikasında mali vergilerin hazineye giren kaleminden gayrimüslim topluluklardan alınan vergilerin miktarında ciddi oranlarda azalmalar oluyordu. Türklerin İslamiyet'e girmesi bu verginin azalması anlamına geliyordu. Yani mevali politikasının başlaması demek bu verginin devam etmesiyle ilgili konularda, yine devlet hizmetindeki görevlilerin atanmasıyla ilgili konularda farklı kriterler ya da sebepler ileri sürülmek suretiyle hazinenin zayıflaması gerekçesiyle veya bölgedeki fetih politikalarındaki tarzlar, tutumlar ya da siyasi yerel olaylar nedeniyle farklı uygulamaların ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin Eşres bin Abdullah Es-Sülemi adlı bir komutanın Horasan valiliği sırasında uygulamasından bahsedebiliriz. Eşres, Horasan valisi olarak Emeviler tarafından bölgeye atandığında ilk önce mevali politikası gereğince Müslüman olan Türklerden alınan vergiyi kaldırıyor. Daha sonra bir bakıyor ki hiç bölgeden vergi toplayamaz hale geliyor. Yani denetleyebileceği bir ortam yok. Hemen tekrar koyuyor o vergiyi. Yani aynı vali mevali hukukuyla ilgili bir konuda uygulamaktan vazgeçiyor. Sonra uygulamaya yeniden başlıyor. Bu da Emevi Devleti'nin aslında bölgede vergi toplayamadığını da gösteriyor. Devlet düzenini, kendisine bağlı bir devlet düzenini oluşturamadığını gösteriyor. Sadece Türklere ait bir durum değil. Bu aynı zamanda o bölgede yaşayan diğer topluluklardan da vergi toplayamadığını gösteriyordu. Nitekim tarih kaynaklarında Haccac'ın Irak valiliği sırasında Emeviler zamanında en çok vergi toplayan Irak valisi olduğunu görüyoruz.
Hocam uygulamaları da tartışılıyor.
188 milyon dirhem, altın dirhem para toplamış. Yani Emevi tarihinde en çok vergi toplayan hükümdardır ancak Haccac-ı Zalim diye anılır. İşte yani evet çok büyük bir zorla, güçle, şiddet uygulayarak topladığını da gösteriyor. Bu politikayı uygulamak böyle baskı gerektiriyordu anlaşılan. Türkler başlangıçta İslamiyet'e işte bu mevali hukuku gerekçesiyle veya diğer şiddet nedenleriyle her ne kadar yerel olarak bazı bölgelerde girmekte zorlandılarsa da aynı tarihte kuzeyde ve güneyde başka yerlerde farklı politikalarla da karşılaşılıyordu. Yani ticaret dolayısıyla, barış ortamı dolayısıyla mevali hukukunun uygulanmadığı yerlerde Türkler Emeviler zamanında da İslamiyet'e girmeye başlamışlardı ve girmişlerdir.
Ama hocam Emevilerle İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de önemli çatışmaları, yorumları, evet, yaklaşımları var. Onu da vurgulayıp geçelim. Bu Haccac da bayağı bir zalim bir adammış galiba hocam.
Yani Haccac'ın İslam tarih kaynaklarında geçen ifadelerinden birinde Küfe'deki camide insanları toplayıp karşımda insan yığını görmüyorum, biçilecek ekin başakları görüyorum şeklinde ifadeler kullandığını biliyoruz. Bu gerçekten de tarih kayıtlarına ibretlik bir tablo olarak düşmüştür ve Irak toplumunun bugüne kadar yaşadığı tarih dehşeti açısından gerçekten de dikkatle düşünülmesi gereken bir olaydır.
Devam edelim hocam.
Yine aynı tarihlerde Türk hükümdarlarından az önce de ifade ettiğim gibi farklı yerlerde İslamiyet'e girmiş olanlar da vardı. Bu Emeviler döneminde bölgedeki valilerin tutum ve davranışlarına göre Türklerin İslamiyet'e girme noktasında hızlı veya yavaş hareket ettiklerini gösteren emarelerdir. Mesela Türk iş hükümdarlarından Nizek Tarhan, Toharistan hükümdarı Yabgu Bey, Buhara hükümdarı Tuğşade Bey, Cürcan hükümdarı Sultekin büyük hükümdarlar olarak İslamiyet'e girmişlerdir aileleriyle birlikte. Emeviler zamanında İslamiyet'e giren Türk hakanlarıdır bunlar. Yani bu Karahanlılardan önce Türklerin bölgede topluluklar halinde İslamiyet'e girdiklerini gösteren, Talas Savaşı'ndan önceki İslamlaşmayı, Türkler arasındaki İslamlaşmayı anlamamızı sağlayan bir olaydır. Hatta şöyle bir örnek verelim. Cürcan hükümdarı Sultekin, Ali Sul ailesindendir kendisi. Sultekin bizzat Medine'ye gitmiş, Hazreti Peygamber'in kabri önünde İslamiyet'e girmiştir. Yani İslamiyet'e girmekle birlikte aynı zamanda bir de bölgeyi ziyaret ettiğini görüyoruz, Haremeyn-i Şerife'ni. Yine Akşit Bey'i, Fergana Bey'i, Güzek Bey İslamiyet'e girmişti bu tarihlerde. Bu tarihlerdeki geniş aileler arasında bulunuyor bunlar. Farklı toplulukların liderleri o açıdan önem arz ediyor. Ancak Türk toplulukları üzerinde mevali hukukunun vermiş olduğu baskılar neticesinde Emevi hükümdarlarına karşı, Emevi devletinin bölgedeki politikalarına karşı genel bir tepkinin de oluştuğunu, İslamiyet'e girmiş olsalar bile bu tepkinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim Abbasi hükümdarının tahta geçişinde, Abbasi isyanında Türklerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda Abbasilerin iktidara gelişinden sonra Cafer bin Mansur zamanında Türkler 20 yıl boyunca sürekli olarak saray ve devlet hizmetinde en çok görev verilen topluluk olmuşlardır. Bunun da sebebi işte daha önceden gelen Türk topluluklarının bölgede nüfusunun giderek artması olayı yanı sıra Abbasilerin haklı gerekçelerle Emevilere muhalefet etmeleriyle de ilgilidir. Nitekim Türkler de bu haklı gerekçeleri desteklemişler ve Abbasiler zamanında Türklerin İslamlaşması, Abbasi ordusu içerisindeki görevleri, saraydaki görevleri ve etkileri gerçekten çok önemli bir konu olarak Türk İslam tarihinin önemli mevzuları arasında çok iyi bilinmesi gereken konular arasında bulunmaktadır.
Hocam İslamiyet'e geçiyorlar, ondan sonra geliyorlar. Abbasi Devleti Teşkilatı içerisinde askeriyede şurada burada önemli görevler üstleniyorlar.
Ve işte ilk defa Abbasiler zamanında Cafer el-Mansur Türklere devlet hizmetinde en kritik görevleri veren kişidir. Yani Abbasilerin ikinci halifesi, ikinci Abbasi hükümdarı Cafer el-Mansur ilk defa böyle bir görev veriyordu. Sonrasında da bu durum devam etmiştir. Ondan sonra oğlu Mehdi zamanında, Harun-ur Reşit zamanında, Emin, Memun ve Mutasım zamanlarında dikkat ederseniz burada 6 hükümdar saydım. Birbiri ardınca Türklere çok önemli görevler verdiler ve orduda başkomutanlık rütbesini verdiler. Bu gerçekten de İslam'ın kılıcı olma noktasında Türklerin geldiği noktayı gösteriyordu.
Hocam burada bir virgül atalım, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sohbetimize. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama dinleyicilerimizden mesajları var. Onları aktarayım ben size ve diğer dinleyicilerimize. Almanya'dan Şehriban Ercem, 1980'den beri istisnasız her gün radyonuzu dinliyorum. 3 çocuğum var. Onlar da çocuk programlarını dinleyerek büyüdüler. Tarih programlarını büyük bir zevkle dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz demiş. Sağ olsun, eksik olmasın değerli dinleyicimiz. Kitap elime ulaştı diyor. Her çarşamba büyük bir merak ve heyecanla bekliyorum programınızı. İyi ki varsınız. Tekrar teşekkür ederim demiş. Biz de dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Güray hocam. Yine Ankara'dan Sümmani Karakaş adlı dinleyicimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun özelde Türk Sanat Müziği ve Türk Tarih yine ilişkin programlar, genelde ise Türk kültür ve medeniyetine katkı yapan programlardan dolayı tebrik ediyor. Bu tür programların devamını diliyoruz demiş. Özellikle Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Güray Kırpa'ya, sunucu Sayın Sedat Ağal'ına bana teşekkür etmiş hocam. Neslihan Hanım'a, Neslihan Değirmencioğlu'na en kalbi duygularımı iletiyorum demiş. Sağ olsun Sümani Karakaş adlı dinleyicimiz, biz de ona teşekkür ediyoruz. Son hocam şey de duyuralım. Bugünkü kitap armağanımızı kazanan dinleyicimize Osmanlı Beyliği mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği adlı Sema Gündüz Köskü imzasıyla çıkmış Türk Tarih Kurumu yayınlarından bu kitap. Programımızın girişinde Güray hocamız tanıttı, kitabın önemini vurguladı. Sakarya'dan hocam bu hafta yurt içi. Sakarya'dan Çağlar Oktay kitabımızı kazanan dinleyicimiz oldu. Şunu da eklemiş. Programı beğenerek dinliyoruz annemle birlikte demiş. Annem ilkokul öğretmeniydi, şimdi emekli ve bu programın devamını diliyoruz demiş. Biz de Allah'tan bir şey gelmese devam edeceğiz Güray hocam.
Evet, Çağlar'a hayırlı olsun diyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. öğretmen olan annesine de selamlarımızı iletiyoruz.
Güle güle okusun Çağdar Oktay adlı dinleyicimiz. Ve hocam geldik galiba yavaş yavaş Talas Savaşı'na, bu ünlü savaşa. Geldik mi hocam oraya?
Talas Savaşı'nı önceki geçtik programlarımızda mi? Da değerlendirmiştik. Yeniden üzerinde kısaca bahsedebiliriz. Talas, İslamiyet'in Türkler arasında yayılması açısından özellikle Orta Asya'daki Türk topluluklarının İslamiyet'e girmesi açısından çok önemli bir gelişmedir. Orta Asya'daki Türk hükümdarlarının bu tarihler itibariyle Çinlilerle olan ilişkilerine şöyle bir baktığımızda, Uygur hükümdarı bu dönemlerde, yani 751'li yıllar itibariyle çok güçlü bir devlet hükümdarı olarak başa geçmiş bulunuyordu. 745'ten itibaren Orta Asya'da bir Uygur devleti söz konusu kurulmuş bulunuyor. Yaklaşık olarak 100 yıl devam eden bu devletin başında Uygur Kağanları bulunuyordu ve Çin'i de yönetmişlerdir. 8. yüzyılın ikinci yarısında Uygur hükümdarlarının, Kağanlarının Çin hakimiyeti dönemleri yaşadığını görüyoruz. 751 Talas Savaşı Türklerden bir kısmının Mani dinine ve Budizme girdiği bir döneme doğru evrildiği bir çağa işaret etmektedir. Gerçekten de İslamiyet'e girmeyen Türkler Mani dinine girmişlerdir. Bir süre sonra baktığımız zaman 751'den bir süre sonra 761, 762, 763 yılındaki gelişmeler bize Uygurların Mani dinine girdiklerini göstermektedir. Demek ki Türkler eğer İslamiyet'e girmeseler idi, 751'deki Talas Savaşı'nda İslam ordusuyla Türk ordusu ittifak yaparak Çinlilere karşı savaşmasaydı, bunlar da büyük oranda Mani dinine girmiş olacaktı veya Orta Asya'nın Çinlileşmesi söz konusu idi. Hocam, bu gerçekten bir gelişmeydi. Yani siyasi ve sosyolojik bir gelişmeydi. Bölgedeki nüfus yapısı açısından da, kültür yapısı açısından da böyle bir değişime doğru evrildiğini söyleyebiliriz.
Hocam, genel kanaat şunu, bu Talas Savaşı oldu ve Talas Savaşı ile birlikte Türkler de İslamiyet'e geçti. Aslında bunun böyle olmadığını siz programlarımızda aktardınız. Bunun bir öncesi vardı. Sonra bu Talas Savaşı. Talas Savaşı'nın ne savaşıdır hocam? Talas Savaşı'nın önemi nedir tarihte? Talas Savaşı'nda Müslümanlarla Türklerin ittifakı neden gerçekleşmiştir? Buna ilişkin de ana hatlarıyla bilgiler verirsek hocam.
Talas Savaşı'nda Türk iş hükümdarıyla İslam ordusunun komutanları birlikte hareket etmişler. Bugünkü Kırgızistan sınırları içerisinde bulunan Taraz şehri civarında gerçekleşen savaş, Türgişler ve Abbasi ordusuyla ya da Abbasilerin bölgedeki valilerinin ordusuyla bölgedeki Çin ordusu, Cao liderliğindeki Çin ordusu arasında gerçekleşmiştir. Cao'nun ordusu yenilmiş ve Türkler bölgede kendi bağımsızlıklarını korudukları gibi İslamiyet'e de topluluk olarak Türk iş toplulukları, Karluklar, büyük topluluklar olarak girmeye başlamışlardır. Böylece Abbasiler bu dönemde ve sonrasında gerek Bağdat'ta, gerekse İran'da, Hindistan'da, Orta Asya'da Türklere askeri vazifelerde de öncelikler verdiler. Çünkü artık bir askeri ittifak, müttefiklik durumu söz konusuydu. Çinlilere karşı Talas'ta başlayan duruş devam etmiştir. Çin hükümdarı da kendisi bundan sonra gerileme hareketinde bulunmuş. Çin'in batı bölgesinde bu başarısızlık iç kargaşaya neden olmuş. Aslında Talas Savaşı Çin'de de bir parçalanma yaşanmasına sebep olmuştur. Çin açısından da bir zayıflama döneminin başladığını gösterir ki Çin'in kendi içerisinde Uygur devleti tarafından parçalanması, yıkılması ve Uygur hakimiyetine girmesi başlamıştır. Yani Talas Savaşı gerek Türk tarihi açısından gerek İslam tarihi açısından öyle bir zamanda olmuştur ki, evet, Türklerin batı kolu büyük oranda İslamiyet'e girmişlerdir Talas Savaşı'ndan sonra. Ancak doğuda kalan Uygurlar da büyük bir devlet olarak yapılanmışlar ve Çin hakimiyeti dönemini başlatmışlardır. Çin'i uzun bir süre Uygur hükümdarları artık kendilerine bağlı bir eyalet olarak yönetmişlerdir.
Yani hocam, Talas Savaşı Asya ve dünya tarihi açısından ve Türk tarihi açısından bu anlamda önemli bir savaş. Çinlileşmenin önüne geçiyor ve İslam'ın buralarda yayılmasına ve yerleşmesine sebebiyet veriyor.
Evet, bu açıdan Türklerin İslamiyet'e girişinde Talas'ın çok kilit dönüm noktası olan bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda Çinli esir alınmıştır ve karşılıklı anlaşmalar yapılmak suretiyle Çinliler bir daha Türkler üzerinde baskı uygulayamamışlar. Ve Türklerin İslamiyet'e girişinde bu ittifak başka ittifaklara da sebep olmuştur. Yani ticari anlamda, dini anlamda, birbirini tanıma anlamında artık daha yakından işbirliklerine sebep olmuştur, yol açmıştır.
Evet Gürey Hocam.
Türk tarihinin bundan sonraki gelişmelerini, 9. yüzyıldaki olayları şöyle bir ele aldığımızda, gerçekten de Orta Asya'da Abbasiler döneminde başlayan bu gelişmeler, Mısır'a kadar olan sahada Türk valilerinin birdenbire görev almaya başlamalarına neden olduğu gibi, Anadolu fetihlerinde de Türklerin görev aldıklarını, almaya başladıklarını göstermektedir. Nitekim Abbasiler zamanında Anadolu orduları komutanlığına getirilenler arasında isimleri saydığımız zaman tamamının Türk komutanlar olduğunu söyleyebiliriz ki bunlar arasında İshak bin Kundacık mesela başta bulunuyor. Ardından Battal Gazi'den bu yana, yani Abdullah Battal ismiyle biliyoruz. Battal Gazi'den bu yana 717'den sonraki yıllarda Harun-ur Reşid'in yapmış olduğu seferlerde 786 yılındaki İstanbul seferinde, yine daha sonraki seferlerde Anadolu'nun ortalarında Türk askerlerini görüyoruz. Demek ki Anadolu'nun fetih hareketlerinin de Abbasiler zamanında başladığı sıralarda Türkler askeri görevlerde, başkomutanlık görevinde bulunduğu için Anadolu'daki seferlerde de başta bulundular. Dolayısıyla Anadolu'nun Türkler tarafından fethi de aslında Talas Savaşı'ndan sonraki gelişmelerle ilgilidir. Doğrudan bu gelişmelerin içerisinde görüyoruz.
Hocam tarih ne kadar ilginç. Bunun çok seneler öncesinde Sakalar, İskitler, hatta Kimerler. Ondan sonra hocam işte az önce söylediğiniz gibi Abbasi ordusu anlamında, Abbasi devleti anlamında bölgeye yerleşme. Sonra Malazgirt, sonra Osmanlı Devleti, beylikler ve en son Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletimiz. Türkler hep bu coğrafyada olmuşlar demek ki hocam, tarih bildiğimizden beri.
Evet, 921 yılı itibariyle İbni Fadlan adlı bir coğrafya seyahatname yazarı, aynı zamanda coğrafyacı diye de adlandırıyoruz. Seyyah olarak kitap yazanları, anılarını yazanları. İbni Fadlan eserinde Türklerin ülkesini dolaştığı sırada gördüklerini anlatır.
Önemli bir kitap hocam.
Onun evet. Dolaştığı saha Türkistan sahasıdır ve bugünkü Kazan'a kadar gitmiştir. Yani Tataristan bölgesine kadar Rusya'yı dolaşmıştır. İşte İran'ı, Orta Asya'yı, Türkistan sahasını, Sibirya'yı, İdil-Volga Nehri'nin bulunduğu yeri, Hazar Denizi'nin kıyılarını görmüştür, Kafkasya'yı görmüştür. Ve kitabında o Türklerin nasıl İslamiyet'e girdiğini anlatır. Türkler İslamiyet'e birdenbire girmemişlerdir. Büyük bir eğitim, kültür faaliyetleri neticesinde girmişlerdir. Ve gördüğü yerlerde ribatlardan bahseder. Ribat kurumunu burada özellikle vurgulamak istiyorum. Ribat gerek Avrupa'da, gerek Afrika, gerekse Asya'da ortak görülen bir kavramdır. Neden ortak bir kavram olarak ortaya çıktığını şöyle araştırıp incelediğimiz zaman fetih hareketleriyle ilgili olarak görüyoruz. Karakol anlamında kullanılmıştır. İrtibatı sağlayan üs demektir. Yani askeri üsler için ribat tabiri kullanılıyordu. Karahanlılar zamanında da, Abbasiler zamanında Türklerin kurmuş olduğu karakolların ismi, bugün karakol diyoruz ama ribat idi bir diğer adıyla. Çünkü onlar bir fatih olarak, askeri bir karakol olarak sınırlarda yerleştirilmiş birliklerdi ve Horasan Türkleri, Horasan Erenleri ismiyle bildiğimiz bu Türklerin kurmuş olduğu yerleşim birimlerinin güvenlik koluna, güvenlik karakolunun ismine ribat deniliyordu. Bugün Fas bölgesinde, yani Mağrib'de Rabat şehri mesela. Rabat o bölgede bir şehir ismi olmuştur. Rabat bir askeri fetih üssü olarak kurulmuş bir şehirdir. Afrika'nın fethinde Endülüs'te ribatlar vardır. Oysa ki Çin'de, Doğu Türkistan'da da ribat vardır. Hindistan'da ribat vardır. Sibirya'da ribat vardır. Hepsinin ismi aynıdır. Demek ki askeri fetih hareketlerinde Anadolu'da da başka bölgelerde de Karadeniz'in kuzeyinde de bunları bu kurumları askeri kurumlar olmanın yanı sıra aynı zamanda fetih hareketlerinde eğitim veren kurumlar olarak da ortaya çıkan eserler içerisinde de görüyoruz. Peki bir bölgede sınır daha ileriye gittiyse bu ribatlar nasıl yaşamaya devam ettiler? Bunu da hemen izah edecek bazı delillere sahibiz. Ribatlar yok olmadılar. Eğer bir bölge, mesela Maverai-ün-Nehir bölgesi fethedilmiş, Müslüman olmuş, Türklerin hepsi İslamiyet'e girmiş. Bu defa daha doğuda Çinliler bölgesine doğru Türkler İslamiyet'i götürürken o ribatlar bu defa farklı kültür müesseselerine dönüşüyor. Ribatın ismi bu defa ribat olarak kalmakla birlikte birdenbire bir bakıyoruz hangiha dönüşmüş, medreseye dönüşmüş, mektebe, küttaba dönüşmüş oluyor. Yani kültür müesseselerinin ortaya çıkış halini de görüyoruz. Böylece biz ribattan okula dönüşen bir yapı da birdenbire görüyoruz. İslamiyet'in yayılması Anadolu'da da Türkler eliyle olurken bu şekilde olmuştur. Anadolu'daki ilk karakolları kuranlar Türklerdir. Sınır boyları Serhat Beylerin yerleştiği kalelerde biz böyle adlandırmalar görmekteyiz. Anadolu'da böyle yerleşimler görmekteyiz.
Hocam o Abbasilerden sonra şu da ilginç görüyor hocam. Abbasiler devlet, büyük bir devlet kurduklarında az önce sizin aktardığınız gibi bizim Türkleri devletin başkomutanı dahi yapıyorlar. Oralara geliyorlar ama bir zaman geçiyor. Tuğrul Bey, Abbasi halifesi Kaim Biemrillah Tuğrul Bey'in himayesine girmek durumunda kalıyor değil mi hocam?
Evet.
1058, tarih bu açıdan da çok ilginç hocam. Yani
1058 yılındaki olay Türk tarihi açısından, İslam tarihi ve dünya tarihi açısından da çok önemli sonuçlar getirmiştir. 1058 yılından işte günümüze kadar olan gelişmeler açısından Tuğrul Bey'in Bağdat seferi çok büyük önem taşır. Hatta 1058 değil, onu 1055 olarak değerlendirelim. 1058 ikinci seferidir Tuğrul Bey'in ve Bağdat Abbas halifesini kendisine bağladığı olay 1055 yılındaki birinci Bağdat seferidir. Abbas halifesi ona Sultanul Muazzam demiş ve aynı zamanda İslamiyet'in kılıcını ona teslim etmiştir. Ona askeri kaftanı giydirmiştir. Ve sensin İslamiyet'in kalkanı, kılıcı, koruyucusu diyerek sıfatlar vermiştir. Gerçekten burada Türklerin 1055'ten sonra başlayan sancaktarlığı, yani sancak bekçiliği devam etmiştir. Bu devam etmekte midir sorusu her zaman da sorulur.
Edilmiştir. Hocam, evet.
Yani bir şekilde devam edebildiği kadar da böyle görülmüştür. Dünyada şöyle tarih anlamında, uzunluk anlamında baktığımız zaman 1055'ten sonra bir son nokta söylemeyebiliriz de. Yani devam etmektedir fikri de ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye'nin söylediği, uluslararası diplomaside söylediği şeyler bugün de etki yaratmaktadır. Bu bakımdan bunun devam ettiği düşüncesindeyiz tarihçiler olarak. Bunu da gözlemliyoruz. Çünkü gerçekten de etkili. Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da olan olaylarda Türkiye'nin ne dediğine bakılmak zorundadır. Tarihi gerçekler de bunu göstermektedir. Dikkate alınmak gerektiğini uluslararası temsilciler de yer yer dile getiriyorlar. İşte dün de bir İngiltere'dendi, bir açıklama yapıldı bildiğiniz gibi. Türkiye'siz hiçbir zaman Orta Doğu'da olamayız dedi. O, yani Türkiye en sağlam müttefiğimiz diyor. Çok yerinde bir tespittir, tarihi bir gerçektir. Türkiye'siz hiçbirisi olamaz zaten, olmayacak da.
Farkında olmaları gerekirdi.
Yani tarihler bir gerçeği ifade ediyor aslında. Evet. Bunu doğudaki devletler de ifade eder, batıdaki de. Çünkü medeniyetin beşiği burası. Biz bunun farkındayız, farkında bir milletiz. Bunu da tarih bize veriyor, bir ders olarak veriyor. Biz de görevimizi yapıyoruz, anlatıyoruz. Bütün dünyaya da bunu sizin aracılığınızla, TRT aracılığıyla gerçekten anlatmaya çalışıyoruz.
Evet hocam, yavaş yavaş geldik programımızın sonuna göre hocam. Şimdi bundan sonra Gazneliler Şii-Sünni ayrımı İslam tarihi açısından bu oldu ve Türkler de büyük çoğunlukla Sünni oldukları için bu ayrışmadaki mücadeleler de yerini aldılar. Gazneliler ve Selçuklular burada önem kazanıyor. Şii Büveyhoğulları devletine mücadeleleri var. Önümüzdeki hafta galiba hocam bu konuyla devam edeceğiz. Bugün bitirdik süremizi.
Evet, devam ederiz. Selçuklu döneminden itibaren artık Osmanlı'nın kuruluşuna doğru olan konulara da geliyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonundayız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler de sağ olun, teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu haftalık bu kadar dedik. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.